Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İnsan ve eğitim programıyla sizlerle tekrardan birlikteyiz. Kıymetli hocamız, doçent doktor Faruk Kangör hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum değerli hocam. Bizler de iyiyiz. Her geçen hafta programımızla ilgili almış olduğumuz yorumlar da güzel ve olumlu yorumlar geliyor. Biz tabii her türlü yoruma da açığız bu arada kıymetli dinleyenlerimiz. Bizlere ulaştırmanız, bizlere iletmeniz bizim için çok kıymetli. Özellikle konuşulmasını arzu ettiğiniz konuları da bizler mümkün olduğunca güncel bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Değerli hocam, biz mümkün olduğunca geçtiğimiz haftalarda ailede eğitim ve din eğitimi konu başlıklarını konuşuyorduk. Ben dinleyicilerimiz için kısa bir özet geçerek programa da müsaadenizle başlamak istiyorum. Aile içerisinde din eğitimini ve normal eğitim sürecini konuşurken mutlu ve güvenli bir aile ortamı nasıl oluştururuz sorusuna mümkün olduğunca cevap aramaya çalıştık. Ardından çocuğun gelişim özelliklerini konuşmaya çalıştık ve bunu biraz kategorilendirdik. 0-3 yaş, 3-5 yaş, 6-12 yaş şeklinde ve en son ergenlik dönemini konuşmuştuk. Kıymetli dinleyenlerimiz için bu hafta yine aile içerisinde eğitim ve din eğitimi konu başlıklarında. Bu hafta müsaadenizi dilerseniz dengeli ve doğru bir disiplin nasıl uygulayabiliriz, nasıl oluşturabiliriz?
Evet.
Kıymetli dinleyenlerimiz için de eminim aile içerisinde yaşamış olduğumuz birçok problemimiz vardır. O problemlere nasıl çözüm üretebiliriz diyerek ben müsaadenizle sözleri size bırakayım. Buyurun hocam.
Evet, teşekkür ederim. Tabii disiplin konusu hayatın her alanında önemli. Her yaş için önemli. Eğitimde asla disiplinsiz olmayacak bir şey. Şimdi bu arada güzel bir hatıra geldi aklıma. Onunla isterseniz başlayalım. Pakistan'ın kırsal bölgesine bir ziyarette bulunmuştuk. Orada Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteklemiş olduğu bir eğitim kurumu vardı. Orada ziyaretimiz sırasında öğrencilerin bir takım davranışları benim çok dikkatimi çekti. Hayret ettim ve hayran kaldım. Mesela yürüme yolları var. Öğretmenler öğretmenlerle yollarını kesişeceğini anladığı anda duruyor. Öğretmenin geçmesini bekliyor, hocanın geçmesini bekliyor. Ondan sonra kendisi geçiyor ve mutlaka selamlıyor hocasını. Sonrasında tabii biraz mahrumiyet bölgesi. Tabii birkaç tane gazete geliyor okula ve gazeteyi bir stand koymuşlar. Ve gazeteyi aynı anda 3-4 öğrencinin aynı anda okuduğunu gördüm. Ve nasıl mesela sabır, anlayış, bekleme ve aralarında bir münakaşa, herhangi bir tutarsızlık veya farklı bir beklenti, bir arayış, böyle bir şey de yok. Yani 4 tane öğrenci adeta bir ekrana bakar gibi gazeteyi okuyorlar ve ondan sonra gerektiğinde diğer sayfaya geçip bu şekilde yapıyorlar. Ve her öğrenci kalktığında mutlaka elbiselerini ütülüyor, tertemiz bir elbiseyle duşunu alıyor, tertemiz elbiselerini giyiyor, ütülüyor ve ayakkabıları da her sabah boyanıyor. Yani böyle bir şey. Yani eğitimdeki en büyük başarının en büyük sebeplerinden biri nedir diye sorulsa buna disiplinle başlamak bu cevaba yerinde olacaktır.
Evet, doğru bir disiplinden aslında bahsetmeye çalışıyoruz. Aile içerisinde mümkün olunca da konuyu çok dağıtmadan aile içerisinde bizler çocuklarımıza karşı nasıl davranabiliriz konusunu konuşmaya çalışıyoruz. Peki değerli hocam, kural ve ölçü koymada bakış açımız nasıl olmalı? Yani disiplin uygulamalı mıyız? Uygulayacaksak da nasıl bir disiplinden bahsetmeliyiz?
Şimdi disiplin demek aslında kurallar, kurallara uymak demek. Her şeyden önce bu kuralların belirlenmesi gerekiyor. Kuralları belirlemek, kuralların uygulanmasını takip etmek, hatta o sürece destek olmak, sonra denetlemek. Ve sonra bunu tekrar gözden geçirerek gerekirse kuralları revize etmek, böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Tabii kuralları belirlemek, yaş kaç olursa olsun, yani bir 3-4 yaşındaki çocuk için bile bunu düşünebiliriz. Ergenlik dönemindeki bir genç için de bunu düşünebiliriz. Kuralları ebeveynin veya öğretmenlerin çocuklarla birlikte belirlemesi çok önemli. Yani mesela nasıl bir ülkede o ülkenin yönetileceği anayasa belirlenirken referandum yapılır. Referandum demek halkın oradaki anayasa kanunları konusunda halkın fikrini sormak ve o kararları, kanunları birlikte belirlemek anlamı taşır. Bu eğitimde de böyle. evde uyulması gereken, odada uyulması gereken veya diğer anlamda çocuğun kendi sorumluluk alanıyla ilgili de olabilir veya ev dışında da olabilir. Kuralları çocuklarla birlikte belirlememiz gerekiyor. Kuralları belirlenmemiş, konulmamış bir disiplinden bahsetmek mümkün değil. Bu şuna benzer. Yani trafik, mesela hiçbir şekilde trafik bilgisi almadınız. Size sürücü belgesi alırken kurallar öğretilmedi. İşaretleri bilmiyorsunuz. Size gösterilmedi ama karşınıza trafik polisi çıkıyor. Böyle bir kural var, size ceza kesiyorum diyor. Yani bu çok derece anlamsız ve haksız bir uygulama olurdu. Dolayısıyla herkesin kuralları bildiğinden emin olduktan sonra bir ceza, bir mükafat yaptırım söz konusu olabilir. Dolayısıyla ebeveynin evde kuralları çocuklarla birlikte belirlemesi gerekiyor. Yani karşımıza alıp çocuğumuzu, yani bak bu evde mesela diyelim ki onun odasıyla ilgili, bu senin odan da bizim evimizin güzel bir parçası. Biz ebeveyn olarak bütün evden sorumluyuz. Diğer odalardan ben annen olarak, baban olarak sorumlu olduğum gibi sen de odandan sorumlusun. Şimdi birlikte, seninle birlikte burada bazı kurallar belirleyelim. Mesela sabahleyin kalktığımızda ne dersin, ilk işimiz ne olmalı? Tabii ki ona söyleterek böylelikle kuralları belirlemek. Hatta çocuğun itiraz ettiği kuralları da konuşarak, onun da tatmin olmasını sağlayarak, onun ağzından da bunu duyarak kuralları bu şekilde belirlemek, çocuğun bu anlamda kurallara uyuması konusunda daha istekli olmasını gerektirir. Çünkü insanın doğasında kendi belirlediği veya kendi kabul ettiği kurallara uyma eğilimi vardır. Başkaları tarafından belirlenen veya dikte edilen, zorlanan kurallardan, kuralların delinme, onların ihmal edilmesi, atlanması eğilimi vardır insanda. Onun için bir kere kuralları birlikte belirlemeyi önemsememiz gerekiyor. Onun dışında tabii ki kuralları koymak da yetmeyecektir. Onun takibini yapmak çok önemli. Gerekirse onun denetlemesini yapmak ve ondan da önce aslında kuralların uygulanabildiği konusunda bir yol gösterici veya kolaylaştırıcı da olmak gerekiyor. Yani mesela trafik polislerinin görevi ceza kesmek değildir. Trafiği akıcı bir halde, normal bir şekilde akışını, devamını sağlamaktır trafik polislerinin. Yani, dolayısıyla burada kural koyan ebeveyn veya öğretmen de olsa, o kuralların uygulanması konusunda bizim bir destekçi, bir yol gösterici, bir kolaylaştırıcı rolünü de üstlenmemiz gerekiyor. Çünkü karşımızda insan var, yani ihmal edebilen, savsaklayabilen, zorlanabilen, hele bir çocuk da veya bir gençse bunlar elbette daha da karşılaşılabilir durumlar olacaktır.
Yani aslında hepimiz kendi çocuklarımızı çok daha iyi tanıyoruz. Hani küçük yaştan itibaren hangi işte yapmış olduğumuz davranışa nasıl tepki verdiğini de biliyoruz ama burada disiplin koyma konusunda bile aslında sıkıntı çekebiliyoruz. Ya da disiplin koyduktan sonra takibini de yapma konusunda zaafiyet gösterebiliyoruz.
Evet. Şimdi disiplin aslında kişinin kendi içinde uygulayabileceği bir şey. Yani dışarıdan uygulanan bir şey değil disiplin. Yani onun için öz disiplin esastır. Dışarıdan hani denetimci bir disiplinin etkisinden öte kişinin öz disiplini, kendini fark etmesi, sorumlu hissetmesi, kurallara uyduğu zaman bundan mutlu olması ve kendi iradesini kullanabilme becerisinin de gelişmesi gerekiyor. Çünkü öz disiplin asıl bizim için belirleyici. Dışarıdan disiplin bir yere kadar, işler ters gittiği zaman işte bir takım yaptırımlar, işte konuşmalar, ikazlar söz konusu olacaktır. Yani bunun oluşması için önce buna odaklanmak gerekiyor.
Mümkün olduğunca aslında erken yaşta başlamasında fayda var. Yani ilkokul ve ortaokul sürecinde bu ödev sorumluluğuyla başlıyor aslında.
Tabii ki.
Temizlik sorumluluğu yani, ya da farklı kişisel sorumluluklar.
Tabii mesela 3-4 yaşında bile mesela bir çocuk kıyafetini giyebilir, çıkarabilir. Yani bu becerisini belli bir oranda kazanmış olur. Mesela çıkarmış olduğu kıyafeti düzeltebilir. Mesela ters yüz edebilir. Onu bir şekilde kendince katlayıp dolabına koyabilir. Aynı şekilde oyuncakları oynadıktan sonra onları yerine kaldırabilir. İşte 5-6 yaşında bir çocuk odasının temizliğini bile yapabilir. Dolayısıyla yani kişinin bu anlamda disiplin çocuğun becerileriyle, gelişen becerileriyle doğru orantılı bir şekilde olmalı. Yani nasıl mesela 3 yaşında bir çocuğa odanın temizliğini yaptırmak nasıl yanlış bir şeyse, 13 yaşında bir çocuğa bunu yaptırmamak da o kadar yanlış bir şeydir. Yani çocuğun temel becerileriyle onunla uygulanacak pozitif disiplin arasında bu şekilde bir denge olması söz konusu.
Evet, aslında o değişim de gözümüzün önünde oluyor ama biz bazen işte davranış evet. tarzlarımız hala aynı kalabiliyor ya da kendimizi evet. güncellemekte bazen kaçırabiliyoruz. O yüzden özellikle ortaokul yaşına gelmiş, belki lise çağına gelmiş, hatta ergenliğini zor evet. yaşayan çocuklarımıza nasıl davranacağımızı bilemiyoruz çoğu zaman. Evet.
Ya tabii insanın, anne babanın da tabii bu anlamda gafleti, ihmali, yanlış bilgileri olabilir. Ama bu önemli bir sorumluluk, çünkü çocuğa üstlenmesi gereken bir sorumluluğu, bir görevi, bir işi veya yerine getirmesi gereken davranışların sorumluluğunun çocuğun üstlenmemesi, bu anlamda anne babanın merhametinden veya görmezliğinden gelmesinden veya ihmalinden kaynaklanan bir sebeple sorumsuz çocuklar yetiştirmek veya daha doğrusu çocuğun ileride büyük problemlerle karşılaşmasına sebep olabilecek bir anlayışla davranmak, bu da ebeveyn için, hatta okulda da öğretmen için bu da bir vebaldir.
Evet, peki hocam, yetki ve sorumluluk vermek acaba bu disiplin konusunda nasıl bir katkı sağlar? Yani olumlu ya da olumsuz, hatta hem normal isterseniz eğitim sürecini değerlendirebilirsiniz ya da özellikle din eğitimi sürecinde yetki ve sorumluluk vermek acaba nasıl bir katkı sağlayabilir?
Yetki ve sorumluluk kavramı ikisi bir bütün, bir paket. Yani birini verip diğerini vermemek problemlere sebep olabilir. Yani çocuğa bir taraftan işte oda temizliğinden mesela veya işte bir verilen ödevlerin yerine getirilmesinden. Ya burada çocuğa bir yetki alanı tanımak gerekiyor. Yani mesela burada zamanını kendisi planlayabilmesi çocuğun bir yetkisi olabilir. Onun dışında işi nasıl yapabileceği konusu onun bir yetkisidir. Bu anlamda yetkiyi sorumlulukla birlikte vermenin faydası var. Sadece sorumluluk verip yetki vermemek, sadece yetki verip sorumluluk vermemek, ikisi de yanlış şeylere sebep olabilecektir. Belki burada şimdi şöyle bir sesler yükseliyor. Ya biz yetki de sorumluluk da versek mesela hiçbir şey olmuyor gibi. Şimdi tabii burada aslında bu bir eğitim. Yani bir disiplini öğrenmek de, bir insanın öz disiplin kazanması da, kendi yetkisini kullanması veya sorumlulukları yerine getirmesi de bir eğitim süreci. Eğitim sürecinde aslında doğal olarak insanların buna eğilimi var. Fakat bu anlamda bir yönlendirme ve takip gerekiyor. Mesela hani hep trafikten örnek verdik, yine oradan gidecek olursak. Mesela önce size güzel sürücü olmanın kuralları ve bilmesi gereken temel bilgiler size öğretiliyor sürücü kursunda. Sonra bir sınava giriyorsunuz. Tamam diyorsun, bunlar öğrenilmiş. Siz direksiyon eğitimine başlayabilirsiniz. Ve direksiyon eğitiminde o kuralların nasıl uygulanacağı eğitici tarafından veriliyor. Ve insanlar bunu uygulamayı öğreniyor. Bunu yaparken de yanında sürekli onu gözlemleyen, ona doğruları öğreten, gösteren, yanlış yaptığında da onu uyaran, ona doğruyu ve nasıl yapacağını gösteren bir eğitimci söz konusu. Bu yine şeyde, bu da anne baba rolü olmuş oluyor. Daha sonra bir sınava giriliyor. O sınavda da evet, siz trafikte başkaları için bir tehlike, bir problem veya kendiniz için bir sıkıntı oluşturmayacak şekilde siz araç kullanabilirsiniz yetkisini almış oluyorsunuz. Ve ondan sonra trafiğe çıkıyorsunuz. Fakat iyi, sen bunları biliyorsun, öğrendin. Tamam o zaman, ama mesela trafik işaretleri olmasa yine yanılıyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Sonrasında onlar da yetmiyor bazen. Trafik işaretlerinin yanında belli noktalara polis konuluyor veya kameralar yerleştiriliyor bugün. Polis orada denetlemese yine bir takım insan ihmali yapabiliyor, işte atlayabiliyor vesaire. Bu da yetmiyor insan için, bir cezai bir yaptırımı var. Yani yapmış olduğunuz hatanın, kurallara uymamanın bedelini ödüyorsunuz ve trafik cezası ödüyorsunuz. Hatta bu da bazen yetmiyor. Çok aşırı bir şey yapılırsa, hata yapılırsa, bu sefer daha ileri düzey yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla yani insanı çok yönlü bir şekilde gözlem altında tutmak, bir ebeveyn veya öğretmenin denetlemesi, kontrol altında tutması ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi ve yol gösterici bir rol üstlenmesi. Ve bunu yaparken tabii nasıl bir tavır tutum olacak? Belki ileriki maddelerde bunlara temas ederiz.
Kıymetli hocam, siz bunları söylerken aslında küçük yaşlardan itibaren hem yetki hem de sorumluluk verilen çocukların ileride kendi yuvalarını kurduğunu ya da kendi iş hayatlarına girdiklerinde de aslında bir nevi sıkıntı yaşayamayacaklarından belki bahsedebiliriz. Ya da bunun bilmiyorum, bir uç örneğini, bir örnek vermek ister misiniz? Yani hiç sorumluluk verilmemiş, hiç yetki verilmemiş bir çocuk ileride yetişkinlik hayatında nasıl sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir, neler bekleyebilir?
Ya bu anlamda sorumluluk almamış, verilmemiş veya bunu yerine getirmemenin kendi hayatında normalleştiği bir insan, bir kere hayatı boyunca başkalarına yıkılmaya, bir iş yerinde bile olsa, başkaları nasıl olsa yapıyor, onlar yapsın, sürekli bir ihmal içinde olmaya, ya daha doğrusu başarısız bir iş hayatı yaşamaya. Şimdi evlilik hayatı düşündüğümüz zaman sürekli eşine, karşı tarafa yüklenme, ona yıkılma, her şeyi ona bırakma. Çünkü nasıl olsa ben yapmadan da bu işler oluyordu. Bu şekilde gitmiş. Yani normal bu hale gelmiş. Yani anormallerin normalleştiği bir ortamda bir insan her zaman herkesle ilişkisinde, iş hayatında, ev hayatında, okul hayatında hep problem yaşamaya devam edecek demektir. Ve bu hakikaten insana ağır da gelir. Yani kendi işini yapmak bir süre sonra insana büyük bir yük haline gelir. Halbuki doğal olarak onun görevidir. Onun için sağlıklı bir iş hayatı, sağlıklı bir hayat çok şey değil. Bu temel bir konu. Hakikaten önemli bir konu. İnsanın sorumluluğunu üstlenmesi, bunu yerine getirmeyi öğrenmesi. Evet.
Evet değerli hocam. Ya burada tabii yetki ve sorumluluğu konuşurken sürekli, hatta bazen ara ara programlarımızda da bunu dile getiriyoruz.
Hı hı.
Biz genelde itidali, yani orta yolu tutturamadığımızdan şikayetçiyiz genelde. Tam da değerli hocam burada yetki ve sorumluluktan konuşurken, evet bir sorumluluk verdik. Çocuğumuzun bu sorumluluğu yaptığını da gördük. Bunun karşılığında ödül verme ya da takdir etme konusunda neler söylersiniz?
Evet.
Yani her davranış ödüllendirilmeli mi? Her ödül bir olumlu davranışa bir sevk midir ya da değil midir?
Evet, ödül her zaman, ödül kendisi güzel bir şey bir kere. İnsanı heyecanlandıran bir şey. Hediye, ödül, takdir,
ödül almak
insanın
ister.
buna ihtiyacı var. Yani insanın tabiatında böyle bir şey var. Onun için işte Muallim Naci'ye şey yapılan bir söz var. İşte marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir diyor. Hadi güzel bir özdeyiş gibi hale geldi bu. Yani biz karşı taraftan bir marifet, bir beceri, bir güzellik, güzel bir davranış bekliyorsak, o senin yapacağın iltifata, takdire, övgüye bağlı bir şeydir. Yani hakikaten insan böyle çalışan bir varlık. Yani biz çok zayıf olduğumuz bir hususta bile biri bizi mesela takdir etse, onun iyi tarafını görse, mesela diyelim ki bir çocuk, varsayalım işte okulda çok yazısı çok iyi değil. Ama mesela bir öğretmen gelse, ya bu cümle ne kadar hoşuma gitti, çok güzel düşünmüşsün. Burada mesela bu kelimeleri kullanman, sonra burada böyle bir anlamı düşünmen ne kadar güzel, çok güzel, sende güzel gelişmeler görüyorum diyerek mesela onun başını okşasa, halbuki o öğrenci yazı konusunda çok yetenekli bir öğrenci olmasa bile potansiyel olarak, o öğrenciyi müthiş bir şekilde motive edecektir. Yani bir insanın iyi taraflarının, güzel taraflarının görülmesi, takdir edilmesi insanın doğal bir ihtiyacıdır. Bu temel bir ihtiyaçtır. Eğer bu ihtiyacı karşılamıyorsak, bir insan ne kadar potansiyel olarak yüksek becerilere sahip olsa bile, o zaman o sönecektir. O özelliği sönebilir veya öyle söyleyelim. Dolayısıyla hatta bazen çocuklarımızın zayıf olduğu yerlerde bile, hatta sorumluluğu getirmede zorlandıkları noktalarda bile ona iltifat edecek, onu takdir edebilecek noktalar bulup oralardan beslemeliyiz tabiri caizse. Çünkü oralardan o taraf beslendiği zaman, mesela bir yaprak düşünün, işte bazı yerleri veya bir ağaç düşünün, bazı dalları kurumaya başlıyor, bazı yapraklar sararmaya başlıyor. Ama siz ona mesela suladığınız zaman o yeşil tarafı onu zaman içerisinde onun diğer kuru taraflarının da yeşermesine bir sebep olacaktır. Çünkü oraya doğru gidecektir. Ama tamamen sulamayı keserseniz, onu gübrelemeyi keserseniz o yeşil tarafları da sönecektir. Öbür taraf zaten kuruyacaktır.
Bizim genelde eğilimimiz herhalde şöyle oluyor. Hani işte eğitim camiasına örnek verecek olursak değerli hocam. İşte matematiği zayıf, Türkçesi zayıf ya da diğer dersleri zayıf neyse. Veli olarak da hemen şöyle bir eğilim içerisine giriyoruz. İşte zayıf olduğu dersler konusunda takviye ama.
Evet
belki bu da gerekli ama. Özellikle yetenekli olduğu konularda da belki hitabet konusunda ya da diğer konularda.
Evet.
Biz genelde bu konuyu atlıyoruz yani.
Evet. Ya tam tersi bir tavır olabiliyor hakikaten. Çocuğun kendisini zayıf hissettiği, başarısız hissettiği, yetersiz hissettiği noktalarda onu eleştiri yöneltmek. Yani o zaten zor açmaya çalışan, işte yaprakları sararmaya başlamış olan bir çiçeğin işte köküne ona yaramayacak bir şey dökmek veya onu susuz bırakmak anlamına geliyor ki bu hakikaten çok olumsuz bir durum olabilir. Onun için ödül vermek, takdir etmek önemli. Tabii burada şeyi de şey çok önemli. Yani o denge çok önemli. Mesela neyi ne kadar, hangi davranışı ne kadar takdir etmeliyiz? Neyi ne kadar ödüllendirmeliyiz? Burada bir ölçü de olması gerekiyor. Yani burada bir ödül illa bir hediye olmayabilir. Yani mesela çocuk, şöyle söyleyelim ki ortasında bir kitaplığı var diyelim mesela, ama ortalık darmadağın, kitaplar falan yerlerde. Yani burada bir gün odasının toplu olduğu bir zamanda veya işte bir defa işte topladıktan sonra belki çok istemeden bu şeyi, senin kitaplığı mesela bu şekilde toplama çok hoşuma gitti. Onun için kitaplığına şöyle bir şey alalım. Mesela buna bir diyeyim ki bir kapak olabilir veya oraya bir süs eşyası olabilir. Kitaplığı bu şekilde olması çok daha zarif olur diyerek onu mesela bu şekilde ödüllendirmek. Yani kendi cinsinden olması ödülün çok önem arz ediyor. Veya bazen bir tatlı bir bakış, bir gülümseme veya bir gözle, bir jestle, bir onay. Ondan sonra bir çocuğun başını okşama şeklinde de olabilir. Veya onun çok hoşuna gideceği, biraz daha büyük bir, eğer takdir yapmak istiyorsa, hoşuna gideceği bir hediye alarak onu da şeyle ilişkilendirerek, hani o istemiş olduğumuz o disiplini, sorumluluğu yerine getirme anlamında bir şeyle ilişkilendirerek ona vermek çok yerinde olacaktır.
Yani olumlu davranışların pekiştirilmesi anlamında aslında, evet, ödül ve takdiri konuşurken. Evet. Peki değerli hocam, ikaz etme konusunu da bunun, evet, devamında konuşmak zannediyorum faydalı, evet, olacak. Bizim genelde Türk aile yapısında babaya düşen bir görev vardır. İşte, evet, sabah yaramazlıklar yapılır ya da işte ödevler yapılmaz, evet, ya da farklı sorumluluklar yerine getirilmez.
Evet.
Akşam baba hep böyle bir korkulacak bir figür olur genelde.
Evet.
Aslında biz erkeklere yapılan bir haksızlık gibi de düşünüyorum ama şöyle tabii. Genelde bizim bakış açımızda bunun ötesine zaman zaman geçmiyoruz zannediyorum. Yani, hı-hı, biz evet bir yandan otorite kurmaya çalışıyoruz erkekler, hı-hı, olarak, ama burada yine nasıl bir ikaz, evet, dengesi acaba kurulmalı?
Burada tabii az önce bahsetmiş olduğunuz o doğal ayrım ve görev paylaşımı. Şimdi ödül vermek, takdir etmek anneye düşer. Ceza vermek, uyarmak da babaya düşer. Yani bu sağlıklı bir ayrım değil tabii ki. Her ikisi de ebeveyn tarafından, hem anne hem baba tarafından olması gereken bir şey. Tabii kadın ve erkeğin veya anne ve babanın farklı tabiatları olması bu doğal ayrımı da kısmen destekliyor. Mesela anne çok daha şefkatli, merhametli. Baba biraz daha, belki şöyle söyleyeyim, yani anne soft power, yumuşak güç, baba hard power, biraz şey güç, kaba güç yani tabiri caizse. Ama her ikisinin kendisine göre hem ödülü, hem mükafatı, hem de bir ikazı, bir yaptırımı da ayrı olması lazım. Yani annenin yapamadığı, ihmal ettiği ikazı ve yaptırımı babaya bırakması, bir kere anne ile çocuğun arasındaki ilişkinin sağlıklı olmayacağı anlamına gelir. Veya babanın dışarıdan böyle bir şeye müdahil olması da çoğu zaman olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Hem anne hem baba, hem ödülü, teşviği, takdiri, hem de ikazı ve gerekirse yaptırımı uygulamak durumunda diyebiliriz. Şimdi tabii burada yani hem ödülün hem de ikazın nasıl yapılacağı şeyi çok önemli. Orada mesela anne babanın duygu durumu, niyeti, bunlar çok bir önem arz ediyor. Yani burada doğru niyet ve pozitif sabır şeklinde bunu ifade edebiliriz. Hı hı. Şimdi tabii bizde genelde şöyle bir eğilim var. Yani karşımızdakinin hatasını çabucak düzeltmek, hemen onu müdahale ederek düzelteceğiz. Onun eksiğine, hatasına, kusuruna çok fazla dayanamıyoruz. Hemen onun iyileşmesini, telafi edilmesini sağlayacağız. Ama mesela aynı şeyi kendimiz yaptığımız zaman, kendimiz bir hatalı davranışta bulunduğumuz zaman, yani ya oldu bir kere, yaptık, İşte bunu tamam düzeltiriz, bir daha inşallah böyle bir şey yapmayız, bu konuda ben zaten çaba sarf ediyorum, hatamın eksimin farkındayım diyerek mesela kendimizi bu şekilde hani telafi edebiliyoruz. Ama aslında burada şöyle bir düşünce içerisinde olmakta fayda, veya böyle bir ilkesel bir şeyi koyalım. Mesela sabır ve hoşgörüyü en az kendimize gösterdiğimiz kadar muhatabımıza, çocuğumuza göstermemiz lazım. İnsan hakikaten, evet, çok sağlıklı bir insan mesela kendine karşı hoşgörü ve sabırda şeydir. Mesela yıllardan beri düzeltmek istediğiniz bir takım davranışlarınız vardır. Hoşunuza gitmiyordur. Ama yıllardan beri düzeltememişsiniz. Hala çalışıyorsunuzdur. Ama aynı davranışı bir çocuğunuzda veya bir muhatabınızda gördüğünüz zaman mesela ona hemen tahammül edemeyiz. O hemen, o bir düzelmesi gereken bir şey. Ama kendimi hoşgörü gösteririm. Onun için en az kendime gösterdiğim hoşgörüyü ve anlayışı karşımdakine göstermek. Bu önemli bir ilke olarak bunu söyleyebiliriz. Bir de diğer bir husus, şöyle söyleyelim. Yani mesela ikaz da, uyarı da veya yaptırım da, ödül de, ceza da yapılan davranışa, gösterilen tutuma olması lazım. Yani kişiliğe, şahsiyete değil. Ya bu çok önemli bir ayrım. Bu çok önemli bir ayrım. Mesela Peygamber Efendimiz bir insanın yüzüne karşı övülmesini mesela yasaklıyor. Bunun yapılmamasını istiyor. Şimdi bir insanın bir davranışından dolayı onun şahsiyetini övdüğünüz, takdir ettiğiniz zaman onun belki de kendi nefsine karşı bir zaafının oluşmasına, onun kendini gururlanmasına veya çocukluk açısından baktığımız zaman onun şımarmasına sebep olunabilir. Yani çocuk mesela bir konuda bir başarı gösterdi, bir çaba gösterdi, gayret sarf etti, bir şeyi başardı mesela. Ya sen benim aslan oğlum, mesela benim prenses kızım, bu benim kızım böyle yapar. Ne harika bir çocuk, ne mükemmel vesaire işte, nasıl mesela denilecekse. Ya bu şahsiyete şey olmamalı, övgü takdir olmamalı. Övgü takdir şeyi olmalı, davranışı olmalı. Evet. Mesela bunu ne kadar güzel yaptın, senin yapmış olduğun bu şeyi çok hoşuma gitti, seni takdir ediyorum, maşallah yani deyip o şeyi ödüllendirmek lazım. Şeyde de böyle, ikazda da böyle. Yani yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı çocuğun, yani sen diye ki mesela ne düşüncesiz bir çocuksun, ne kadar ihmalkarsın, ne kadar tembelsin. Yani onun şahsiyetini tanımlayan bir takım ifadeler, onun şahsiyeti hedef alınırsa, kişiliği hedef alınırsa, bu sefer ona zarar vermiş olunur. Halbuki yanlış olan, eksik olan şey onun davranışlarındaki yanlışlık, eksikliktir. Bu düzelebilir bir şey. Ama kişiliğini bu anlamda imha demeyelim de ona zarar verdiğimiz zaman bu telafisi zor problemlere sebep olabilir. Yani bu inceliği hepimiz göstermemiz, hatta kendi aramızdaki ilişkilerde de bunu göstermemiz gerekiyor. Bazen mesela böyle yağcı ve insanların gözüne girmeye ihtiyacı hisseden tipler mesela insanları överler onların yüzüne karşı. Bu yanlış bir şey. Bu hakikaten işi bile arif bir insan için bu çirkin bir şeydir. Bu nahoş bir şeydir. Ama kim insanların bu hoşuna gidebilir. Aynı insan bir yanlışlık görür zaman yine onun şahsına hedef olur. Yani bu bir önemli bir şeydir. Bu eğitimle de öğretilebilecek, kazanılabilecek bir şeydir. O anlamda ebeveynler olarak hem de öğretmenler olarak bu ayrıma çok dikkat edersek öğrencilerimizi ve çocuklarımızı daha güzel yönlendirmiş oluruz.
Evet, gelişimlerine katkı sağlamış olacağız. Hı hı. Peki değerli hocam, burada doğru niyeti, pozitif bir sabrı konuşurken bu kararlılık ve istikrar konusuna da değinmek istiyorum. Hani Evet. Nasıl bir kararlılık göstermeliyiz ya da kararlı hangi konularda kararlı olmalıyız? İstikrarı Evet. Nerede vurgulamıyoruz? Aslında az önce onu konuşuyorduk. Yani Hı. Bir annenin davranışı, işte çocuğuna karşı davranışı hangi konularda acaba istikrarı teşvik etmeli? Kararlılık bize ne kazandıracak?
Evet. Şimdi yine trafik örneğinden gidelim mesela. Eskiden çok şey olurdu. Mesela trafik polisleri böyle belli yerlere pusu kurarlar. Adına radar denir. Şoförler oradan geçerken orayı mesela bilirler. Ona göre oradan geçerken işte yavaş geçer. Polisin radarına yakalanmaz. Dolayısıyla cezadan da kurtulur. Ama mesela bir dahaki şeyde bir süre sonra oradan geçtiği zaman oradan polislerin artık orada pusu kurmadığını, radar kurmadığını tespit ettiği zaman oradan geçerken bu sefer basa gaz geçebilir. Şimdi dolayısıyla insanın böyle bir ihmalkar tarafı var. Ya bu hepimizde olan bir şey. Elbette çocuklarda da bu olacaktır. Şimdi mesela bunu bu anlamda gözlemlemek, denetlemek ve bir yanlış olan bir şeyin her zaman yanlış olduğunu muhatabımıza hissettirmek, doğru olan bir davranışın da her zaman doğru olduğu konusunda mesela onu hissettirmek, tabi bu %100 olmayabilir. Ama o zaman yani ha bak ben fark ediliyorum, görülüyorum. Bir taraftan hani denetleme değil de sürekli bir annem babam görüyor beni, fark ediyor mesela anlayışıyla. Çocukta böyle bir duygu oluşacaktır. Şimdi iş biraz daha değişti. Şimdi her yere bu EDS'ler konuldu. Mesela o bile mesela davranışları ne kadar etkiledi. Şimdi eskiden bu şeylerin otoyollarda acil geçiş yolları var ya, tam adını söyleyemedim. Mesela orada işte ihmaller çok olurdu. Yani şimdi mesela bu EDS'lerle problem neredeyse çözülmüş öyle oldu. Çünkü ciddi bir para cezası da var. Dolayısıyla sen biliyorsun ki ben burayı ihmal ettiğim zaman, yani 500 metre 300 metre bile ihmal etsem ben EDS'ye takılacağım ve bunun bedelini ödeyeceğim. Şimdi iki tane olay anlattık. Biri mesela belki 20 yıl önce 40 yıl önce yaşanan bir olay. Dolayısıyla bu anlamda yani hem bir öz disiplin kazanması adına çocuğun bir taraftan çaba sarf ederken, diğer taraftan da bir ebeveyn olarak veya öğretmen olarak, bak seninle birlikte almış olduğumuz bu kararları, bu kuralları ben hatırlıyorum. Bunlar aklımda. Bunu yerine getirmediğin zaman bunun farkındayım. Ve bu konuda senin kendini fark etmeni istiyorum diyerek ona böyle dokunuşlarla, bir süre sonra zaten o öğrenilmiş bir davranış haline geleceği için artık ona da ihtiyaç kalmayacak. O zaman çocuk diyecek ki ben bu acil geçiş yolunu ihmal etmeye benim hakkım yok. Zaten hani böyle bir alışkanlık da oluşmamış olacak. Bu şekilde, çünkü insanın buna böyle bir denetime insanın ihtiyacı var. Bu kararlılık, bu ebeveynin kararlılığı ve istikrarla bunu devam ettirmesi çocukta o davranışın pekişmesi yönünde bir şey oluşturacak.
Olumlu bir etki oluşturacak.
Olumlu bir etki
hocam
oluşturacak.
Peki şöyle, burada hani kararlılık ve istikrar derken, size bu örneği verirken aklıma bir yandan da hani bunu da isterseniz araya şey yapmış olalım. Din eğitimi konusunda, yani örnek veriyorum, çocuklarımızın namaz kılma konusunda ya da işte Ramazan ayı geliyor, oruç tutma konusu ya da sadaka vermek gibi olumlu davranışlar, bizim kazandırmaya çalıştığımız davranışları yapamadıklarından ya da yapmadıklarından demiriyoruz. Acaba bu konuda bir eksikliğimiz mi var? Yani biz bu konuda kararlı ya da istikrarlı değil miyiz? Yani o çocuk namazı kılacaksa, eğer çocuğumuzun namaz kılma alışkanlığını istiyorsak, en başta biz bu konuda biz mi kararlı olmalıyız? Evet. Ya da diğer dini davranışlarda ya da diğer konularda.
Evet, tabii namaz eğitimi çok önemli, çok kapsamlı, çok yönlü bir eğitim aslında. Yani kolay da bir şey değildir. Yani namaz kılma disiplinini kazanmak, bu anlamda bir öz disiplin kazanmak ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek, bu yetişkinlerin de çok zorlandığı bir şey.
Evet.
Yani mesela o anlamda kendimizi de iyi görmemiz lazım. Mesela biz kendimiz bu anlamda bir ihmal içine düşüyor muyuz? Zaman zaman geciktirdiğimiz, ertelediğimiz, son dakika kıldığımız, işte kazaya bıraktığımız namazlar oluyor mu? Çok zorlanarak kıldığımız oluyor mu? Hatta kıldığımız halde kendimiz çok böyle hoşumuza gitmediği mesela namazlar oluyor mu? Ya bunları düşündüğümüz zaman namaz kılmanın ne kadar önemli, ciddi, hele şöyle bir zamanda zor olduğunu fark ediyoruz. Tabii bu çocuklar için yaş dönemine göre tabii değişebilir. Bazı dönemlerde bu çok daha zor hale gelmesi de doğal tabii. Mesela geçen hani konuşmuştuk. Mesela 8, 9, 10 yaşlarında çocuklar, 11 yaşlarında falan aileden, ebeveynden, öğretmenden duyduklarını olduğu gibi kabul edip bunları yerine getirme konusunda da bir direnç göstermezler. Yani çünkü anne baba daha doğrudan rol modeldir kendisi için. İlerleyen yaşlara bu sefer arkadaşlar devreye girecek.
Evet.
Diğer sosyal çevreden başkaları devreye girecek modellik konusunda. Ve çocuk sorgulamaya şey de başlayacak. Yani kendi fikrini oluşturmaya, kendi kişiliğini oluşturmaya. Bugüne kadar duyduklarını ve gördüklerini sorgulamaya ve kendi düşüncesini oluşturmaya başlayacak. Böyle bir eğilim içinde olacak. İşte o zaman iş biraz değişiyor. Yani anne babanın hadi ben yapıyorum sen de yap demesi yetmeyecek hale geliyor. Veya çocuğun tabii nefsi de bu anlamda gelişiyor. Dolayısıyla çocuğun uyaranları veya çocuğu olumsuza doğru sevk edecek unsurlar da çoğalıyor.
Evet.
Dolayısıyla hakikaten zor bir durum. Bu durumda bir kere çok sabırlı olmakta, anlayışlı olmakta. Hani demin bir motto söylemiştik. Yani sabır ve hoşgörüyü kendimize gösterdiğimiz kadar göstermeli. Tenkidi ve eleştiriyi de bize yapılmasını istediğimiz kadar yapmalıyız.
Evet.
Mesela biz ne kadar hoşlanıyoruz tenkitten, eleştiriden, ne kadar hoşlanıyorsak o kadar yapmamız lazım. Hakikaten bu bir ölçü. Yani bunu koyduğumuz zaman, buna riayet ettiğimiz zaman belli bir ölçüde anne baba bir farkındalık kazanacaktır.
Peki değerli hocam, ben sohbetimizi yavaş yavaş sonlandırırken aslında dilerseniz hani kararlı ve istikrar olmayı, doğru bir niyeti, aslında birçok şeyi konuşuyoruz ama bazen ne yaparsak yapalım istenen seviyede olmadığını söylüyoruz. Ya da belirli yaş aşamalarında işte namazı kılmadığına şahit oluyor. Hatta imanın ini konuları sorguladığına da şahit oluyoruz. Buna kaza ve kader çerçevesinde bu kadere inançlılık, tevekkül konusu adı altında nasıl bakabiliriz?
Şimdi bu namaz eğitiminde biraz daha şey olarak üzerinde duralım. Tabii çok boyutlu mesela demiştik ya. Şimdi anne babanın namaz eğitimi konusunda çocuğa tavrı tutumu çok önemli. Mesela şöyle bir durum oluşması gerekiyor. Yani bir kere çocuğu olduğu gibi kabullenmemiz gerekiyor. Hele özellikle ergenlik döneminde buna çok çok ihtiyaç var. Yani çocuğumuzu hatalarımızla, kusurlarıyla birlikte, onun kendi mizaç özellikleriyle birlikte veya eksikleriyle, zaaflarıyla birlikte onu olduğumuz gibi kabullenmemiz gerekiyor. Onu kabullenen bir dille, onu olduğu gibi kabullenen bir dille konuşmaya başladığımız zaman işin rengi de değişiyor. Burada mesela Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, söz diyor bir insandan üç yerden çıkar. Birincisi diyor nefsten çıkan söz. Bu diyor mesela eleştiri, dedikodu, gıybet gibi insanın kendi hırslarını konuşması gibi. Bu diyor şeyi rahatsız eder muhatabı. Kimse böyle bir şey dinlemek istemez. İkincisi diyor akıldan çıkan söz. Bunlar parlaktır diyor. Bunlar dikkat çekicidir. Ama diyor her akla karşı başka bir akıl vardır diyor. Sen böyle düşünüyorsan muhatabın başka bir şekilde düşünebilir. Dolayısıyla onda da var bir fikir. Onda da var bir akıl. Bu da bir yere kadar. Üçüncüsü ruhtan çıkan, gönülden çıkan söz. Yani insanın ruhunu okşayacak olan söz. O ruhtan çıkan söz diyor insan karşı tarafın ruhunu okşar, onu mest eder. Yani ebeveyn olarak da öğretmen olarak da bizim sözlerimiz aslında ruhtan çıkan sözler olmalı. Karşı tarafı çocuğumuzu olduğu gibi kabullenen bir dille konuşmamız ne kadar bu da önemli olduğunu da anlamış oluyoruz. Onun için bütün bu anlattıklarımız da çerçevesinde dediğinizde o sorduğunuz konuya da gelecek olursak. Şimdi insanoğlunun peşinci bir yapısı var. Biz istiyoruz ki aceleci bir yapısı var. Yani ben bir şey söylüyorum hemen olsun. İstiyorum hemen olsun. Bir yamuk eksik gördüm hemen düzelsin. Şimdi ben böyle istiyorum ama olan bu değil. Demin hani kendimizden de konuşurken söyledik ya kendimde bu böyle olmuyor ki muhatabım da olsun. Aslında çabuk olacaksa önce kendimde olması lazım. Çünkü ben kendi üzerimde bu değişikliği daha kolay yapabilirim. Hı hı. Halbuki muhatap üzerinde benim böyle bir değişiklik yapma gücüm de yok.
Doğru.
Yani ne başkasının bir İstersen iradesini yönlendirebilirim tam olarak. Ne bir kaderine müdahale edebilirim. Ne de kafamdaki tasarımı onun üzerinde uygulayabilirim. İnsanın böyle bir gücü yok, böyle bir hakkı da yok. Çocuklarımızın üzerinde böyle bir hakkımız da yok. Dolayısıyla hani çocukların hep farklı olduğunu zaten konuştuk. Şimdi anne baba kendi yapması gerekenleri yapacak ama bir de çocuk üzerinde bu ne kadar tesir ediyor. Şimdi her çocuk farklı. Mesela kimi çocuk çok daha uyumlu görünür. Anne babanın ergenlik döneminde olsa bile mesela kendi içine kapanık, daha kendini ortaya koyamamış, daha ezilmiş bir şey kişilik sergileyebilir. Şimdi zahiren baktığımız zaman yapıyordur, ediyordur, kılıyordur. Mesela bu ilk bakışta ebeveynin hoşuna gidebilir. Abi diğer bir çocuk vardır. O daha özgündür, özerk olmak ister. Kendisini olduğu gibi serbest bir şekilde gerçekleştirmek ister. Ve bu konuda anne babanın söylediklerine, uyarılarına daha bir vurdum duymaz. Daha bir mesafeli kalabilir. Şimdi bu iki çocuğun birbirinden, birinci çocuğun diğerinden üstün olduğunu göstermediği gibi ikincisinin de ondan alçak olduğunu veya tam tersi işte ikincisinin birinden üstün olduğunu da göstermez. Şimdi insan hayatını kocaman bir grafiğe benzetirsek eğer, mesela kiminin grafiği ilk yıllarda çok hızlı bir yükseliş göstermiştir. Daha sonraki yıllarda bir durgunluk göstermiştir. Mesela hani örnek veriyorum. Sonra alçalmıştır, düşmüştür aşağı doğru. Sonra tekrar yükselmiştir. Böyle bir grafik, uzun bir grafik düşünün. Şimdi bütün insanların hayatını bir grafik olarak düşünürsek hiçbir insanın grafiği birbiriyle aynı değildir. Yani dünyada diyeyim 8 milyar insan var. Bugüne kadar 80 milyar insan yaşasın. Toplu işte hepsi olsun işte 100 milyar insan. 100 milyar insanın grafiğini yan yana koysanız, üst üste koysanız hiçbiri biriyle aynı değildir. Bu şu anlama geliyor. Her insanın kaderi farklıdır. Dolayısıyla bizim meydana getirdiğimiz bir yetki bizim istediğimiz zamanda meydana gelmeyebilir. Veya meydana geliyordur da biz onun yansımasını görmüyor olabiliriz.
Yani her şeyimiz zamanı
var. Yani, dolayısıyla her insana bir kader takdir edilmiş. Bu anlamda hatta güzel bir söz var. Bu benim hoşuma gidiyor. Mesela derler ki her azizin bir geçmişi, her günahkarın bir geleceği vardır.
Evet.
Yani bugün senin çok böyle aziz, çok erdemli, güzel, üstün bir insana görmüş olduğun bir insanın geçmişte ne hataları, ne kusurları, ne günahları olabilir. Ama bugün senin günahkar gördüğün, zelil gördüğün, çok düşkün durumda veya çok kötü bir durumda görmüş olduğun bir insanın nasıl bir parlak geleceği olabilir? Bunu asla bilemeyiz. Onun için çocuklarımızın hayatındaki şu anda bu yılın, bu ayın grafiğine bakarak onların geleceği hakkında öngörülerde bulunarak ve bu şekilde bir kaygıya, endişeye veya bu şekilde bir sanal bir mutluluğa girmek de o kadar sakıncalı olabilir. Onun için bir ebeveyn olarak her ne olursa olsun çocuklarımızın elinden tutup onlarla birlikte hayat grafiğini çizmeleri yolunda onların bir yol göstericisi, onların annesi babası, onların öğretmeni, onların bir destekçisi olarak sürece devam etmemiz lazım. Sebeplere sarılmamız lazım. Eğer sadece sonuçlara odaklanırsa ki bu nasıl bir yanlış? Mesela Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olduğu halde, apaçık, mükemmel bir insan olduğu halde ona bir yıl sonra da iman eden oldu. Hemen iman eden de oldu. 5 yıl, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da iman eden oldu. Dolayısıyla hani o yapsaydı bu onu mesela başarabilirdi. Demek ki bu böyle olmuyor. Onun için biz sebeplere sarılıp, gayret edip, doğru bir anlayışla, doğru bir tutumla, kendimizi daha çok olgunlaştırmaya, geliştirmeye odaklanarak çocuklarımızla beraber hayat yolculuğuna devam etmeye çalışacağız.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Aslında iman esaslarından birisinin de kaza ve kadere iman olduğunu söylüyoruz. Bir de bu açıdan bakmış olduk. Çok değerli düşüncenizi bizlerle paylaşmış oldunuz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben süremizin de sonuna gelmiş olduk böylece. İsterseniz, dilerseniz toparlayacak olursak son olarak neler söylemek istersiniz?
Evet, aslında son sözlerimizi de söylemiş olduk. Ben bütün ebeveynlere, tabii hepimizin işi zor, bütün öğretmenlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimci olmak zor, ebeveyn olmak zor. Belki bu çağda olmak daha da zor.
Evet.
Eskiden belki insanlar bir koyun sürülerine, kuzu sürülerine benzetilebilir. Ama bugün her bir insan kendi başına dağlarda koşan bir adeta bir dağ keçisi gibi. Yani insana dokunmak, insana yön vermek, insanı anlamak. Hakikaten zor bir zamanda yaşıyoruz. Belki daha zor zamanlar gelecek, bilemiyoruz. Onun için bu anlamda hep bir gayret içinde olma, kendimizi daha da geliştirme içinde olup sonunda da muvaffakiyetle bu sınavımızı verebilmeyi hepimiz için niyaz ediyorum.
İnşallah. Evet, biz de böyle bir dua niyetine geçsin inşallah. Rabbim hepimize böyle bir güç versin inşallah. Sabır versin ve metanet versin. Evet, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, insan ve eğitim programında sonuna gelmiş olduk. Bu hafta ailede eğitim ve din eğitimini mümkün olduğunca ve disiplin konu başlığında konuşmuş olduk. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun.
Hayırlı akşamlar dilerim.